Ayrım 90, sayfa 373, Moskova Antlaşması. Profesör Yeşke der ki, 200 sene süren bir harpten sonra Ruslarla anlaşmak fikri Mustafa Kemal için ihtilalci bir fikirdir. 200 sene savaş. Evet, bu bir gerçektir. Gerçi bu 200 yıl içinde başlıca ve çeşitli sürelerde 12 büyük savaş olmuştur. Ama bu savaşlar arasında geçen yıllar, Türklerle Ruslar arasında ardı arkası gelmeyen çekişmelerin, çatışmaların hikayeleriyle doludur. Bu sebepledir ki, Türklerde Rus düşmanlığı adeta bir iman, bir gelenek haline gelmişti. Daha doğrusu, yalnız Osmanlı Türkleri için değil, Altın Ordu Devleti'nin çöküşünden beri bütün Türk alemi ve Türk tarihi için Rusya en büyük tehlike sayılmıştır. Dipnot A.Y. Yakovlevski, Altın Ordu ve Çöküşü çok önemli bir eser. Ortodoks Moskova Prensliği, parantez içinde 1300, Timur'un Altın Ordu hükümdarı Toktamış'ı yenmesinden ve Altın Ordu Devleti'nin küçük hanlıklara, parantez içinde Kırım, Ejderhan, Kazan ve Sibir ayrılmasından sonra Türk tarihi ve Türk alemi için bir tehlike olarak belirdi. 1480'de Moskova Altın Ordu'nun bir tabiği olmaktan kurtuldu. Moskova Prensi 3. Ivan, parantez içinde 1462-1505, Türklerin 1453'te İstanbul fethetmesinden sonra Bizans İmparatoru'nun yeğeni Prenses Sofya ile evlenerek Bizans'ın mirasçısı ve Ortodoksluğun koruyucusu durumunu takındı. Çar Korkunç Ivan, parantez içinde 1547-1584, Kazan ve Ejderhan hanlıklarını zapt ederek Rusya'nın genişlemesini Kırım'a yöneltti. Halbuki 1475'ten beri Kırım Hanlığı Osmanlı Devleti'nin himayesine girmişti. Sokullu Mehmet Paşa'nın Ejderhan'ı geri almak, Rusların Volga ve Türk bozkırlarında ilerlemelerini durdurmak için yaptığı sefer, parantez içinde 1569, neticesiz kaldı. 1613'te tahta geçen Romanov Hanedanı devrinde Rusya bir imparatorluk olarak gittikçe genişler ve bu hanedan 1917 ihtilaline kadar saltanatını devam ettirir. 1654'te bütün Ukrayna Rusların eline geçer. Bu olay üzerine Ukrayna, Osmanlı himayesine sığınınca da Ruslarla Türkler arasında ilk büyük harp çıkar. Parantez içinde 1677-1681. Kırım Hanlığı da 1475'te Osmanlı himayesine girer. Bu da bir sıra harpleri davet eder. Deli Petro, parantez içinde 1682-1725 zamanı bir sıra harplerle geçer. Osmanlı Devleti'nin duraklama ve gerileme safhasının başlangıcı sayılan Karlofça Muahedesi, parantez içinde 1699, bu devrede yapılır. 1711'de Deli Petro, Baltacı Mehmet Paşa'ya yenilmekle beraber, Sefer Prut Antlaşması'yla, parantez içinde 1711 ve Rusya'yı oldukça koruyucu şartlarla sona erer. İkinci Katerina, parantez içinde 1762-1795, Rusya için yeni gelişmeler sağlar. Kuzey Kafkasya Ruslara geçer. 1768-1771 harbi de 1774 Küçük Kaynarca Muahedesi ile gene Ruslar lehine sonuçlanır. Bu muahede ile Kırım bağımsız tanınır ve 1783'te harpsiz Rusların eline geçer. 1787-1792 harbi de Yaş Antlaşması ile biter. Bu arada Ruslar Güney Kafkasya'ya iner ve Gürcülerle birleşirler. 1826'da ise Ruslar İranlıları yenerek Güney Kafkas istilası tamamlanır. 1828-1829 harbinde Ruslar Kars ve Erzurum'u işgal ettiler. Barış Antlaşması'nda diğer bazı tavizlerle bunlar kurtarıldı. 1833 Hünkar İskelesi Muahedesi ile Osmanlı Devleti Rusya'nın bir nevi himayesini rica etmek zorunda kaldı. Parantez içinde Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'ya karşı. 1864'te Dağıstan'da Şeyh Şamil'in esaretiyle 30 yıl kadar süren Kafkas Dağlıları mukavemetini de kıran Rusya, Kafkasya'da tamamen yerleşti. 1853-1856 Kırım Harbi'nde Türkiye, Avrupalı müttefiklerle harpten galip çıkmış oldu ama bu harpten ciddi bir kazanç elde edemedi. 1857'de karma bir komisyon Osmanlı-Rus sınırını çizdi. 1877-1878 Rus-Türk Harbi yine Türkiye'nin yenilgisiyle bitti ve Ruslara Balkanlarda büyük bir prestij sağladı. Bu harpte Ruslar İstanbul kapısına, Yeşilköy'e kadar geldiler. 13 Temmuz 1878 Berlin Muahedesi, harbin neticesini bilhassa Bulgaristan'ın kurtuluşu lehine karara bağladı. Son harp 1914'te patlamıştı, Rus ihtilaliyle bitti. 11 Mayıs 1920'de Ankara'dan hareket eden Türk Murahhas heyeti, Trabzon'dan Taka'yla Kafkasya'da Tuapse'ye çıktı. Bu tarihlerde Rusya'da devam eden karışıklıklar, iç savaşlar dolayısıyla dolambaçlı yollardan tam 69 günde 19 Temmuz 1920'de Moskova'ya varılabildi. 24 Temmuz 1920'de Sovyet Hariciye Komiseri Çiçerin, parantez içinde Georg Vasilievich Çiçerin heyeti kabul etti. Fakat heyetin Ankara'dan hareketiyle Moskova'ya varışı arasında bazı olaylar geçmişti. Evvela şu oldu ki Ankara'da Büyük Millet Meclisi tam Türk heyetinin hareket ettiği gün, parantez içinde 11 Mayıs 1920, Sovyetler Birliği İcra Komiserleri Heyeti Başkanı ve Bolşevik İhtilali'nin lideri Lenin'in, parantez içinde Vladimir İliç Ulyanov Lenin, bir mesajını dinledi. Bu mesaj gerçi alkışlandı. Fakat mesajda Ermenileri tanımış olan mukadderatını tayin haklarından da bahsediliyordu. Bu genel değinme ise alkışlara ve Sovyetler lehine gösterilere engel olmamakla beraber gerek hükümette gerek milletvekillerinde açığa vurulmayan bazı endişeler uyandırmıştı. Sovyet Hariciye Komiseri Çiçer'in de Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal'in 26 Nisan 1920 tarihli ve yeni hükümetin hislerini bildiren mesajına verdiği 2 Haziran 1920 tarihli cevabında, bu göçmenler yerlerine döndükten sonra Türk Ermenistan'ında, Kürdistan'da, Lazistan'da, Batum vilayetinde plebisit, parantez içinde genel oylama yapılmasını istiyordu. Dipnot, T. Bıyıkoğlu, Osmanlı Türk Doğu Hudut Politikası hakkındaki akademik konferansları. Bu konuda aynı yazarın 1960'ta 25. Moskova Şarkiyatçılar Kongresi'nde Şemsettinov'un raporu hakkındaki kritiği de görülmelidir. Belleten numara 99. Demek ki dostluk münasebetlerine girişmeye çalıştığımız Sovyetler Birliği ile de aramızda bir takım pürüzlü meseleler çıkacaktı. Nitekim heyetimiz Moskova'da ve Sovyet idarecileriyle daha ilk temaslarda bu meselelerle karşılaştılar. Ermeni meselesinin Sovyetler için neden bu kadar önemli ve aktüel olması bahsine gelince, bunun da sebebi şöyle anlaşılmaktadır. Rus ihtilalinden sonra Güney Kafkasya'da teşekkül eden üç hükümetten Azerbaycan, gerçi Türkiye'nin Sovyetlerle münasebete karar verdiği gün Sovyetleştirilmiş bulunuyordu. Parantez içinde 27.4.1920. Dipnot, bu hareket şöyle gelişmişti. Bolşevik ihtilaliyle birlikte, parantez içinde 7 Kasım 1917, Çarlık idaresinde bulunan ve Rus olmayan bütün milletler gibi Kafkasya'da yaşayan milletler bölgesinde de mahalli idare teşkilatı ve siyasi muhtariyetler kurulmaya doğru teşebbüsler başlamıştır. Güney Kafkasya'da bu teşekküller Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan hükümetleri olarak belirdi. Kuzey Kafkasya'yı isabet eden Dağıstan ve Çerkezistan bölgesinde de Kuzey Kafkasya Dağlılar Birliği gelişti. Moskova Rusya Müslümanlarına ve Doğu halklarına hitap eden 7 Aralık 1917 tarihli beyannamesiyle milletlerin kendi bölgelerinde mukadderatlarını tayin etmek hakkını kabul etmişti. Ondan biraz önce ve 8 Kasım 1917'de ise Çarlık Rusyası'nın yaptığı bütün gizli anlaşmaları yürürlükten kaldırdıklarını, hiçe saydıklarını ilan etmişlerdi. Birinci beyanname Rusya sınırları içinde yaşayan milletleri yakından ilgilendiriyordu. Gizli anlaşmaların kalkması da Türkiye'yi ve bizim gibi Çarlık Rusyası'nı göz diktiği ve parçalamaya uğraştığı ülkeleri bu tehlikeden kurtarıyordu. 31 Aralık 1917'de Moskova'nın Güney Kafkas Yüksek Komiserliğine tayin ettiği Şaumya'nın mahallinde temaslarından sonra 22 Nisan 1918'de Maverai Kafkas Hükümetleri Federasyonu kuruldu. Bu birliğe Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan hükümetleri dahildi. Parantez içinde aynı yıl Şaumyan ve arkadaşlarının icraatıyla Bakü'de Nisan-Ağustos 1918 arasında kısa ömürlü bir Sovyet idaresi kurulmuştu. Bu idare İngilizler tarafından Şaumyan ve arkadaşlarının da öldürülmeleriyle son buldu. Güney Kafkasya Birliği de yürüyemedi. 26-27 Mayıs 1918'de bu birlik dağılarak üç ayrı cumhuriyet halini aldı. Parantez içinde Azerbaycan Müsavat Milliyetçi Parti hükümeti, Ermeni Taşnak Mütasip Milliyetçi ve Gürcistan Menşevik Sosyal Demokrat hükümeti. Bu hükümetler o zaman bunlara hakim olan partilerin isteğiyle birleştirilmek isteniyordu. Paris Sulh Konferansı bu hükümetlerin mevcudiyetini tanıdı. Bu hükümetler 2 Haziran 1918'de ve Moskova ile Almanya, Avusturya, Türkiye arasında imzalanan Brest-Litovsk Muahedesi hükümlerini kabul ederek sulh anlaşmaları imzaladılar. Parantez içinde Batum Antlaşmaları. 8 Haziran 1918'de ise Kuzey Kafkas Dağlıları Birliği ile antlaşma imzaladık. Fakat bu antlaşmalarda Türkiye yalnız Brest-Litovsk Antlaşması'na bağlı kalmayarak Gürcülerden Ahıska, Ahılkelek kazalarını, Ermenilerden de Gümrü, Karakilise, Nahçıvan kazaları ile Gümrü-Culfa demir yolunu alıyordu. Osmanlı hükümetinin Güney Kafkasya'daki bu genişleme hareketleri, müttefikimiz Almanları Moskova ile ve bize haber vermeden 27 Ağustos 1918'de gizli bir antlaşma imzalamaya sevk etmişti. Bu muahedeye göre Almanya, Sovyetlerin Bakü dahil Kür Nehri'ne kadar inmelerine razı olacak, buna karşılık Bakü petrollerinin yarısını alacaktı. Moskova'nın bu antlaşmaya koyduğu imzayla yeni Sovyet idaresinin başka milliyetlerle meskun topraklar üzerinde o milletin hakkına saygı göstereceği hakkındaki 7 Aralık 1917 tarihli beyanname elbette çatışıyordu. Bundan başka müttefikimiz Almanlarla da Kafkasya hareketleri üzerinde tam çatışmaya düşmüştük. Nitekim Almanlar Gürcü hükümetiyle de bize haber vermeden gizli bir antlaşma imzalayarak Kafkasya'da bize karşı Gürcü ve Ermenileri desteklediler. Fakat 1918 sonlarında bizim de dahil olduğumuz Almanya ve müttefikleri grubu yenilince her şey değişti. Bolşevikler de 3 ila 7 Mart 1918 Brest-Litovsk Antlaşması'nı hükümsüz saydılar. Fakat Ermenistan ve Gürcistan henüz müstakil mevcudiyetini muhafaza ediyorlardı. Ve Türk heyeti Moskova'ya varmadan evvel bir Ermeni murahhas heyeti Moskova'da Bolşevik idarecileriyle bir antlaşma müzakeresine girmiş ve anlaşıldığına göre bu konuda Sovyetlerle Ermeniler arasında bazı esaslara varılmıştı. Bu esasların şu noktalarda toplandığı Türk-Sovyet görüşmelerinin akışından anlaşılmaktadır. A. Ermeni göçlerinin Türkiye'ye dönüşü. B. Anadolu'nun doğu vilayetlerinden Ermeniler lehine topraklar tahsisi. Bunlara ek olarak plebisit yani genel oylama. Dipnot: Ermeniler ve Ermenistan meselesi. Hint Avrupa ırklar grubuna mensup olan Ermenilerin Fırat, Dicle, Aras nehirleri kaynaklarını da içine alan yüksek yaylaya İsa'dan önce 6. asırda yerleştikleri tahmin edilir. İsa'dan önce 1. asra kadar Ermenilerin tarihinde dikkati çeken bir saltanat hikayesi yoktur. İsa'dan önce 1. asırda 1. Dikran, M.Ö. 95-96, Güney Kafkasya ile Suriye arasında hakimiyet kurabilmişse de bu saltanat daha Dikran'ın hayatında ve İsa'dan önce 70 yıllarında Lucullus idaresindeki Romalılarla yapılan savaşlarda uğranılan yenilgilerle önemini kaybetmiştir. O sıralarda Dikranokert, parantez içinde Diyarbakır, Dikran'ın başkentiydi. Yenilgiden sonra Doğu ve Batı Ermenistan'da, parantez içinde Kilikya ve Havalisi, zayıf beylikler şeklinde süren dağınık Ermeni idareleri bir tarafa bırakılırsa, 1. Dikran'dan sonra Ermeniler hiçbir zaman bağımsız bir hükümet kuramadılar. Roma, Bizans, Arap ve Selçuk imparatorluklarının gölgesinde ya dağınık azınlık ya da tabi beylikler olarak varlıklarını muhafazaya çalıştılar. Osmanlı idaresi devrinde ise mahalli muhtariyetleri dahi olmayan fakat dil ve dinleri korunan bir cemaat olarak yaşadılar. Yakın tarihimizde Ermeni ve Ermenistan meselesinin ortaya çıkışı eski Çar Rusyası'nın eseridir. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nde Osmanlı Devleti yenilince Çarlık evvela İstanbul kapılarında imzalanan Ayas-Stefanos Yeşilköy Antlaşması, parantez içinde 1878, 15. madde ve 16. madde. Sonra da bunun yerini alan Berlin Antlaşması, 13 Temmuz 1878, 61. madde ile Ermeniler meselesini milletler arası politika alanına çıkardı. Halbuki aynı Çarlık idaresi, Rusya sınırları içinde yaşayan Güney Kafkas Ermenilerinin en küçük kıpırdama belirtilerini bile en ağır baskılarla boğuyordu. Fakat işte bu Berlin Antlaşması'ndan sonradır ki Ermeni meselesi, bilhassa Rusya ve İngiltere'nin ellerine zaman zaman bir tahrik konusu olarak süründü gitti. 2. Abdülhamit zamanında meydana gelen ve bilhassa 1896'da kanlı şekiller alan Ermeni karışıklıklarından burada ayrıca bahsetmeyeceğiz. Fakat şu oldu ki, 1890'dan itibaren Ermeniler, siyasi cereyanlar, siyasi teşekküller ve partiler etrafında toplanmaya başladılar. Bunların en aşırısı Taşnak Suyun Partisi ve Cemiyeti'ydi. Bu parti daima gizli ve silahlı bir mücadele hazırlığı içinde çalıştı. Bir Ermeni tarihi meydana getirildi. Ermeni bayrağı, Ermeni arması, gizli ve silahlı Ermeni çeteleri ortaya atıldı. Zaman zaman kongreler toplandı. Bu parti açık deklarasyonlarında muhtariyet, gizli kararlarında istiklal istiyordu. Ama fiilen Rus çarlığının emrindeydi. Hınçak Ermeni Partisi ise daha ziyade ıslahatçıydı. Bunlardan başka diğer siyasi Ermeni teşekkülleri de vardı. Mesela Vera Gazmiyal, Ramgavar vesaire gibi. Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti 1908-1914 arasında, yani gerek Genç Türkler ihtilalinden önce gerek iktidara geldikten sonra en ziyade Ermeni komitacılarıyla uyuşabiliyordu. Fakat 1909'da Kilikya'da gene de kanlı Ermeni isyanları görüldü. 1914'te başlayan Birinci Dünya Harbi'nden hemen önce ise Doğu vilayetlerinde Ermenileri tatmin etmeyi güden geniş ıslahat hazırlıklarına girişilmişti. Hatta bu ıslahat işleri için başlarında bir de Avrupalı bulunan bir yabancı heyet fiilen işe girişmek üzere bulunmuştu. 1914 Harbi bu işleri birden durdurdu. Harbin başlamasından sonra Türkiye'de Türk-Ermeni münasebetleri hiç şüphe yok ki çok karışık ve çetin gelişmelere sürüklendi. Hükümet Ermeni komitacılarının ordu gerisinde isyan teşebbüslerine giriştiği kararına vardı. Başkumandanlık vekilliğinin talebiyle 14 Mayıs 1915'te bir tehcir kanunu çıkarıldı. Hükümet kendisini bu tedbirlere mecbur kılan hareket ve zaruretleri belirten Ermeni komitacılarının Amali İhtilaliyesi isimli bir vesikalar kitabı neşretmişti. Bu kitap şimdi bu konuda elimizde kalan tek Türkçe eserdir. Netice şu oldu ki 1. Dünya Harbi sonunda Anadolu'da Ermeni kalmamıştı. Kafkasya, Irak, Suriye, Lübnan gibi bölgelere sürülen veya çekilen Ermeniler ise bir daha Anadolu'ya dönemediler. Böylece de milli misak sınırları dışında kaldılar. Toplu çoğunluk ve demokratik bir özgürlük ve egemenlik hayatına yönelen bir milli hareket elbette ki çağdaş bir akımdır. Ama Ermenilerin Anadolu'nun hiçbir bölgesinde çoğunluk arz etmediği de bir gerçekti. Bu durum bizzat yabancı rapor ve istatistiklerle de doğrulandığına göre ihtilalci Ermeni komitacılarının Anadolu'da bizzat kendi cemaatlerinin varlığı aleyhine uygulamaya çalıştıkları silahlı isyan teşebbüslerinin hem fikir hem aksiyon bakımından yanlışlığı bugün daha açık olarak görülebilmektedir. Fakat Dünya Harbi sonunda galip devletler Paris Sulh Konseyi'nde Ermeni meselesini daima ön planda tuttular. Hele Sevr Muahedesi'nde Ermenilere Doğu Anadolu'da Muş, Bitlis, Van, Erzincan ve Erzurum vilayetlerinden başka Rize ve Trabzon illerinde içine alan öyle bir Ermenistan bağışlanıyordu ki nazari olarak ve bir an için bu yerler Ermenilerin sayılsa bile buralarda yerleşmiş veya yerleştirilecek Ermeni zaten yoktu. Ama buna rağmen Galip devletler Sevr Muahedesi'nin altına Aharonyan isminde bir de Ermeni devlet temsilcisinin imzasını koydurmaktan çekinmediler. İşte gerek Galip Devletlerin, gerekse daha sonra ve Kars Muahedesi'ne kadar Sovyet Rusya'nın Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu'da bir Ermeni yurdu meydana getirilmesi yolundaki çabalarına rağmen hakikatte meselenin temelinde bu gerçekler yatıyordu. Moskova'da başlayan temaslar çeşitli safhalar göstererek ve fasılalarla bir aydan fazla sürdü. Nihayet 24 Ağustos 1920'de iki taraf içinde pek bir şey ifade etmeyen bir anlaşma tasarısı parafe edildi. Fakat imza edilemedi. Bu antlaşma hiçbir zaman imza edilememiş olarak kaldı. Daha sonra Moskova'ya gönderilen Yusuf Kemal Bey heyetiyle ancak 26 Şubat 1911'de başlayan konuşmalar sonundadır ki Türkiye-Sovyetler Birliği arasındaki antlaşmalara aşağıda ayrıca değineceğiz. Burada şimdi gene 24 Ağustos 1920 antlaşmalarının hikayesine dönelim.